Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizme, sosyal çalışma mesleğinin bilgi kaynağı, açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. İşitsel olarak yapılan bu bölümde çok sevgili dostumuz, abimiz Aziz Şeker var. Kendisi sosyal hizmet camiasında uzun süredir görülmeyen, sesini duymadığımız bir meslektaşımız. Ama öte yandan da bizim için özellikle sanat ve sosyal çalışma arasındaki ilişkiyi kurmak ve sosyal çalışma teorisini bilgi üretmek, Türkiye özgü bilgi üretmek açısından da önemli bir figür. Aziz abi hoş geldin, merhabalar.
Hoş bulduk Umut'cum.
Abi şimdi dinleyenler seni tanısın istiyorum. Kendiniz bize bir tanıtabilir misin?
Evet, insanın kendisini tanıtması en zor konu bence.
Evet.
Kısaca şöyle diyeyim, İstanbul doğumluyum ben. Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gördüm. Üniversite öğrenimini Hacettepe Sosyal Hizmetler, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji, Kırıkkale Sosyoloji'de tamamladım. Sen de bildiğin gibi birçok kitap yazdım meslekle ilgili. Son zamanlarda da edebiyata, özellikle edebiyat sosyolojisine, edebiyatta toplumsal cinsiyete dair çalışmalar yapıyorum.
Sen doktora eğitimi yapıyordun, tamamladın değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru mu?
Evet. Doktorayı da bu özellikle bir yöntem, feminist edebiyat sosyolojisi diye bir yöntem üzerinde çalışabilir miyim diye başlamıştım. Daha sonra edebiyatımızın özellikle Çağdaş Türk romanının çok büyük 3 tane temsilcisi Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tarih romanlarında hemen hemen bütün romanlarında kadınları, roman kadın kahramanlarını ele aldığım karşılaştırmalı bir sosyoloji doktorası yaptım.
Evet, aslında bugünkü konumuz için de uzman kişisin. Hem sosyal hizmet uzmanısın hem de bu konuda uzmansın. Biz aslında bugün seninle sosyal hizmet ve edebiyat, sosyal çalışma ve edebiyat ilişkisini konuşacağız. Şimdi bu ilişkiye nasıl bakabiliriz abi? Nasıl tanımlayabiliriz bu ilişkiyi?
Hocam, öncelikle şunu bir kez söyleyeyim. Sosyal çalışma ya da genel anlamında bizde çok yaygın kullanılan sosyal hizmet, her ikisi de birbirini ikame ediyor ama yaygın kullanılan sosyal hizmet ve edebiyat birbirini besleyen iki diyalektiktir. Dolayısıyla sosyal hizmet ürettiğiyle işte Nijerya'da nitel yönden yaptığı araştırmalar ortaya çıkardı, bir takım verilerden hareketle edebiyatı besler. Edebiyat da toplumsal gerçeğe ilişkin yaptığı çıkartmalarla sosyal hizmetin doksasını besler. Ki bunu fark etmişler ki 80'li yıllarda, daha girişte hemen ben bu bilgiyi paylaşayım sizinle. Daha 80'li yıllarda Ankara Üniversitesi psikiyatri kliniği profesörlerinden Fuat Aziz Göksel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi'nde edebiyatta psikososyal incelemeler isimli bir derse giriyormuş kendisi. Ben de 1981 basılı ders notları vardı. Ben çok sonraları mezun olan bir insanım ama arşiv olduğu için oradan elde ettiğim bilgiler bunlar. Bir kişi aynı zamanda medikal sosyolojisi üzerine de çalışmaları olan bir hocamız. Ben o notlara baktığım zaman ders notlarına, orada insan ve toplum gerçekliğinin ne anlama geldiği geniş olarak ele alınıyor. Edebiyatın konusu özellikle psikososyal bir varlık olarak insan sosyal hizmetinin de konusu olarak değerlendiriliyor orada. Yani şunu söyleyebiliriz, edebi metinlerin psikososyal açıdan incelenmesi sosyal çalışma incelemini yetkin kılan bir niteliğe sahiptir. Çünkü sosyal olguların zihnimizdeki etkilerinin değerlendirilmesinde inceleme sıkça başvururuz. Dolayısıyla sosyal çalışma incelemini güçlü kılan bir şeydir edebiyat ki uzun yıllar sosyal çalışma sosyal hizmet akademisinde edebiyatta psikososyal incelemeler adı altında dersler verilmiş ve çok yetkin hocalar bu derslere girmişlerdir. Bunu biliyoruz, yani bizden önceki kuşaklar biliyor. Benim kuşağım buna yetişmedi. Biz bunun dersini almadık. Sen de büyük olasılıkla almadın bunun dersini.
Evet. Şunları da örneklendirebiliriz tabii abi burada. Nicholas Mazda var mesela, şiir terapisiyle ilgilenen bir sosyal hizmet akademisyeni Amerika'da. Tabii biblioterapi olarak değerlendiriyorlar. Daha hani kitapların saltıma katkısı olarak hani daha mikro düzeyde bakıyorlar ama Mary Richmond mesela şiirlerin öneminden bahsediyor. sosyal çalışma mesleğinin öncülerinden kabul edilen. Keza bununla alakalı da şiir diyor bizim için çok güçlü bir enstrümandır diyor bir açıklamasında. Aslında hani meslek ortaya çıktığından beri insana temas etmesi bir şekilde edebiyatı da temasını beraberinde getiriyor. Peki bu imgelemleri üzerinden kurduğumuz bağı daha geniş bir şekilde açmak istersek neler söyleyebilirsin bize abi?
Şimdi hocam şöyle bir biblioterapiden bahsettim. Şimdi edebiyatı bir sosyal olgu olarak ele alan yazarlar ortaya çıktıkları zaman biblioterapinin yani mikro anlamda bu yaklaşımların pek önemi yoktu. Daha böyle makro düzeyde
Evet.
bakıyorlardı. Ama ne ki örnek veriyorum işte bir romanda bir roman karakteri var. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Bu karakterle özdeşleştirerek roman içeriğindeki olaylarla kendisini bir şekilde iyi hissettiren ya da katarsis ya da ne bileyim bir şekilde kendisini terapi ettiği zaman biblioterapinin olanaklarından
Evet.
yararlanıyor. Dolayısıyla kitap içeriğiyle kendisini tedavi etme anlamına göre şiir ciddi şekilde burada bir kurucu unsur ama doğru yazılmışsa kurucu unsur ya da roman da öyle yani doğru
Evet.
yazılmış bir roman. Doğrudan kastım benim iyi güzeli işte bizim sosyal hizmet mesleği ne diyor? İnsan en büyük değerdir, insanın onur ve haysiyetine saygı. Bu temel değerler üzerine yazılan her şey bir de biblioterapiye de bir şekilde hizmet ediyor. Ben şeyden bahsetmek isterim yani izin
Evet.
verirsen.
Estağfurullah.
Şimdi yani insanları tanımanın, kültürleri tanımanın en iyi yolu edebiyattır. Bunu ben Emin Maluf'tan edindim mesela. Emin Maluf'u okuduğun zaman insana huzur verir. Ya sadece doğum limanlarıyla değil işte Afrikalı Leos'uyla, Semerkant'ıyla, Yolların Başlangıcı, özellikle denemeleri mesela Örümcü Kimlikler olsun, Çivisi Çıkmış Dünya olsun. Bunlar sosyal hizmetin değerlerini yakından ilgilendiren, işte insan hakları özgürlükleri temelinde okunduğunda önemli içeriğe sahip kitaplardır. Ya insan en yüksek değerdir sosyal çalışma felsefesinde, siz de bildiğiniz gibi.
Evet.
Özellikle Emin Maluf'un bu kitapları, bu deneme kitapları kaos içindeki dünyada kültürleri farklı insanların karşı karşıya kaldıkları riskleri, sosyal bütünleşme sıkıntılarını masaya yatırırken küresel sorunları da aynı zamanda irdeliyor. Bunlar sadece Emin Maluf'la bunu sınırlandırmamak lazım. Mesela Octavio Paz'ın Yalnızlıkla Olan Bacı da beni çok etkilemiştir. Bozkurt Güvenci'nin şahane Türkçesiyle çevrilmiştir. Orada insanın ne kadar evrensel bir varlık olduğunu, kültürde yerellik ve evrenselliğin insanların sosyal hayatında ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. İnsanın sosyal karakteri, ulusal sosyal özellikleri, Yalnızlıkla Olan Bacı'nda kültür, folklor gibi unsurlarla böyle biçimlenerek ya da örgütlenerek sosyal çalışmanın doğasına değerlerine hizmet edecek şekilde ele alınmıştır. Ben Emin Maluf'tan bahsetmişken ondan izinle bir alıntı yapmak istiyorum.
Tabii ki
Bu
çok memnun
sosyal
oluruz.
hizmetin felsefesini daha somutlaştıracak bir şey. Şeyde özellikle Çivisi Çıkmış Dünya'da
Evet.
kitabı delim aldım. Bu oradan direkt okuyayım ki hapsam belki bazı şeyleri unutabilir. Emin Maluf Çivisi Çıkmış Dünya'da uygarlıklarımız tükendi. 143. sayfa diyor ki ülkelerimizde, kentlerimizde, mahallelerimizde olduğu gibi bütün dünyada da iç barışı korumak istiyorsak insanlar arasındaki çeşitliliğin şiddete yol açan gerilimlerden çok uyumlu bir birlikteliğe dönmesini arzuluyorsak ötekileri şöyle böyle yüzeysel, üstün körü biçimde değil, iyice yakından hatta özel yaşamlarına kadar tanımamız gerek. Bu da ancak onların kültürlerini öğrenerek olur. Öncelikle de edebiyatlarını. Bir halkın özel yaşamı edebiyatıdır. Tutkularını, özlemlerini, düşlerini, yoksunluklarını, inançlarını, çevresindeki dünyaya bakışını, kendisini ve buna bir de dahil olmak üzere başkalarını nasıl algıladığını edebiyatla açığa vurur. Ki bu perspektifte baktığımız zaman edebiyatın sosyal hizmetin felsefesine katkısı, sosyal hizmetin pratiğine katkısı, öngörüsüne katkısı, insanı ve toplum algılamasına katkısı son derece önemli.
Evet. Yani aslında baktığınızda insanın kendini anlamasına dair olanak, aynı zamanda senin de daha önceden bahsettiğin üzere birazcık da danışanların bulunduğu bağlamı anlamak açısından sosyal hizmet uzmanlarına, sosyal çalışmacılara bir fırsat veriyor ve bu fırsat bizim kültürel değerleri, yani sanat ve sosyal çalışma arasındaki ilişkiyi iki bağlamda tanımlayabilirsek, birinci bağlamı insanları anlamak ya danışanları anlamak, tabii ki sosyal hizmet uzmanının da kendi bağlamını anlaması. İkinci
Evet.
bağlam olarak görürsek de terapötik olarak, yani bunu işte biblioterapi, müzik terapi gibi araçlarla kullanmak. Bizim aslında şu an konuştuğumuz birinci bağlamı Türk edebiyatı üzerinden düşünürsek temel anlamda neler söyleyebilirsin? Sen çünkü yani Yaşar Kemal üzerine çok çalışmış, hatta bir fotoğrafını gördüm kendisiyle, imrendim, hayran kaldım böyle biraz da. Çok emek harcamış bir insansın. Burada neler söyleyebilirsin? Çünkü yani ben hep okurken Yaşar Kemal'i aklıma hep bizim içinde bulunduğumuz bağlamlar gelir. Yani tam Anadolu gelir. Onun anlattıkları çok güçlüdür. Ve birazcık da biz aklıma şey gelir hep, rahmetli Önder Öztürk. O da böyle,
Evet,
o da öyle
evet, evet.
incelemeler yazardı.
O
Şey,
şiir kitabı bende
şiir
vardır
kitapları
Önder'in, evet.
bende de var. İşte Önder abi derdi ki, yazardı. Abi derdim, hani bu ne kadar edebi bir dil. Sosyal hizmet edebiyattır çocuk derdi bana. Allah rahmet
Evet.
eylesin. Bir yandan böyle bir olanağımız da var. Bunu nasıl tanımlarız abi? Nasıl açıklarız?
Ya da baktığın zaman bizim meslekte bir edebiyatçılar kuşağı da var. Özellikle
Evet.
77 kuşağında baktığın zaman Önder Öztürk, yani aynı zamanda bizim STK'nın derneğin başkanlığını yapmış ve çok kendisi çok iyi yetişmiş bir sosyal çalışmacıdır. Yine aynı şekilde kızı da o şekilde yetişmiştir. Özlem de mesela çok iyi bir müfettiştir benim bildiğim. Bakıyorsun aynı şeyde, aynı kategoride bir Ali Kemal abimiz vardır. Ben yani bir trafik kazasında vefat ettim. Ben öğrencilik yıllarımda daha son dersi vermek için, yani kaldığı dersi vermek için okula geldiği yıl biz tanıştık onunla kendisiyle. Uzun yıllar içeride yatmış tabii kendisi. Yeniden olması lazım çıkardığı derginin. Benim tanıştığım, çok sevdiğim kişilerden birisi Ali Kemal. Daha sonra Karamaneroğlu da sanatla bir şekilde,
Evet.
yine Ayşe Kilimci.
Evet, ben Ayşe Kilimci okuyorum bu arada. Gerçekten yani öykücü olmasının yanında iyi ki bir de sosyal hizmet uzmanıymış diyorum. Hani belki çok somut örneği
Çok
bizim açımdan.
şeydir. Gerçekten Ayşe Kilimci sadece edebiyatla değil, siyaseti, sosyal tarihini de çok iyi irdelemiş. 68
Evet.
kuşağını çok yazmış, ele almıştır. Nadire Mater var mesela.
Evet.
Yani
Kardeşi Şadiye Dönümcü de keza yazar yazılarıyla, özellikle
tabii
yaşlılık
Şadiye
yazı.
hocamız da çok şeydir. O da özellikle yaş refah alanında çok
Evet.
yaptığı çalışmalarla gerçekten insanların önünü açan, meslektaşların önünü açan bir uğraşı vermekte. Yani çok var bizde, şair de var, öykücü de var. Hatta roman yazarı da var. Ama mesleki pratikle içsel sahadaki çalışmayı bir arada götürmek daha fazla zahmet gerektirdiği için daha
Evet.
çok mesleki çalışmaya yöneliyorlar. Ben Yaşar Kemal'e geleyim. Yani
Evet.
unutmadan Yaşar Kemal'e gelelim. Şimdi sen de biliyorsun, edebiyatta, siyasette bir olgudur. Ve ikisi de sosyal hizmeti yakından ilgilendirir. Biri sosyal çalışmanın dışsal uygulanabilirliğinin, diğeri de içsel pratiğine katkı verir. Yani buradan hareketle Yaşar Kemal'e baktığımız zaman Yaşar Kemal dışsal olgu olarak siyasetten birebir etkilenmiştir. Dönemin siyasetinin bütün aşmazlarını yaşamıştır, yargılanmıştır. Kendi içsel dünyasında da insanın en yüksek değer olduğuna, insanın onurunun ve haysiyetinin en yüksek değer olduğuna inanarak kalemlerini almıştır. Yaşar Kemal benim için bir sosyal teorisyen aynı zamanda. Çünkü edebiyatın farklı alanlarında yaptığı üretimlerinde insan ve toplumu, çevreyi merkeze almıştır. Çok temel olgular, bizim sosyal hizmet felsefesinde ilgilenen çok temel olgular: adalet, barış, özgürlük, işte eşitlik, demokrasi, çok kültürlülük yapıtlarının felsefesini oluşturur. Mesela onun roman evreninde gezinen insanlar iyileşirler. Senin biblioterapi diyorsun ya,
Evet.
gerçekten o roman kahramanları insanı iyileştirir. Çünkü insanın sevgisi ve değeri en yüksek yerdedir. Hatırlarsanız bunlar sosyal hizmet felsefesinin de değerleri arasında yer alır. İyi ve kötü varoluşsal çatışmalar etrafında bir araya gelir Yaşar Kemal'de. Sonuçta yaşam kısadır, ölüm vardır. Bunun yanında ekososyoloji de Yaşar Kemal'in roman çevresinde çok çeşitli ve zengindir. Çiçekler, bitkiler, renkler, hayvan çeşitleri, bunlar ekosistem içerisine verilir. Ki sosyal hizmette ekolojik yaklaşımın çok çalışıldığını sen de biliyorsun.
Evet.
Yani ekosistem içerisinde birey ya var olur ya yok olur. Yaşar Kemal dehşet bir ekosistem insana veriyor. Örneğin Karınca Adası'na gidelim. Karınca Adası'nda evet. geçen bir ada hikayesinde. İyi bir yaşama giden yolu insan ilişkileriyle, doğanın zenginliğiyle ve toplumsal bütünleşme yönüyle işler. İnsanlığın geçmişinden yenilerek gelen hümanizm türlü çatışmalara rağmen sonunda iyi bir toplumun inşa etmedeki gücü ada halkını birleştiren yegane unsur olur. Yani bu önemli bir özelliktir Yaşar Kemal'de. Biz de biliyoruz edebiyat sosyal adaletsizliği, yoksulluğu, o korkunçluğu somut bir şekilde gösterebilirse büyüktür edebiyat. Yaşar Kemal bunu başarmıştır. Ha, Orhan Kemal de başarmıştır. Nazım Hikmet de başarmıştır. Çünkü Nazım Hikmet'in şiiri sosyal problem odaklıdır mesela. Yine Yaşar Kemal'e dönelim. Ben insan ve toplum varlığını, sorunlarını tartışmaya açan konular Yaşar Kemal'in romanlarında işlenir. Evrensel bir yazar olarak romanlarının sosyolojik dokusunda en kötü koşullarda bile kadınlar umut ve sevgi doldur. Ben Orhan Kemal'i de çok iyi inceledim. Evet. Tarih inceledim. Orada kadınlar tamam toplumsal koşullara uygun olarak veriliyorlar. Durumları, sosyal statüleri çok kötü. Yaşar Kemal'de buna rağmen en kötü koşullarda bile kadın irade sahibidir kamusal alanda. Ve sevgi doludur, umut doludur. Ve egemen olana karşı kendi onurunu korur. Bakalım mesela örneğin bir ada hikayesinde Musa ile yaşadığı aşka kadın roman kahramanı Zehra'nın olağanüstü sahiplenişi, işte kimsecikte Zero'nun tek başına kalmasına rağmen bütün bir aileyi idare edişi, o erkek egemen sistemde tek başına kalmasına rağmen yapmış olduğu mücadele, Mustafa'yı büyütmesi, Arda efsanesinde Gülbahar,
evet.
despot babasına karşı sevdiği kişiyle birlikte olması, İnce Mehmet'te Hürü Ana mesela, Hürü Ana ile İnce Mehmet arasında veberci bir tarzda söyleyeyim, seçici bir yakınlaşma var. Hürri Ana var olduğu için Cemet var oluyor hocam. Yine Anacık Sultan, dehşet bir Türkmen kültüründen gelen Anacık Sultan figürü çok az işlemiştir. Cemet dörtlüsünde temel ihtiyar yaşlı kadın motiflerinden sağlatıcı işleve sahip bir kadındır Anacık Sultan. Yine Yılan Öldürseler de çocuğun cinayetine kurban giden Esme, Akçasaz'ın Ağları, Demirciler Çarşı cinayetine tutukluğa bakıyoruz. Bir kan davasını sürdüren Karakız Hatun, yine Dağın Öte Yüzü işlemesinde Yerdemir Gökbakır, Orta Direk Ölmez Otun'da özellikle Meryemce, yaşlı kadın roman kahramanı olarak gelini Elif. Herhangi bir romanı açtığımız zaman kaynanayla gelin arasında hep tartışma olur. Türk edebiyatı, özellikle Tanzimat edebiyatı, sonraki ilk kuşak edebiyat bunun üzerine şekillenir kadınlar şeyde olduğu zaman. Ama Yaşar Kemal'de gelin kaynana ilişkisinde bir problematik Meryemce ve Elif'te yoktur. Baktığınız zaman dehşet bir şeydir. İlişkidir bu. Ve sevgiye dayalıdır. Daha sosyolojik bakalım. İşte Çukurova'da geçen romanlarında toplumsal değişmenin insani, sosyo-kültürel, ekolojik boyutları, yine İstanbul'da geçen romanlarında sosyal yapıyı değişim ve dönüşüm ilişkileri içerisinde el al. Bütün sosyal sonuçları Yaşar Kemal işliyor. Ama baktığın zaman işte biz de temel olarak Yaşar Kemal deyince aklına ne geliyor? O insanlar, o güzel atlara, bindiler, çekildiler mottosuna dayalı bir halk anlatısından yola çıkarak çoğu insan şey yapıyor. Okumuyor Yaşar Kemal hocam. Ben Yaşar Kemal üzerine araştırma yaparken yüksek lisansı o zaman yapıyordum. Doktorası dedi. 2003'te şeye gittim İstanbul'da. Yaşar Kemal'i aramaya gittim. Yapı Kredi'ye gittim. Yapı Kredi'de bir sanat danışmanıyla görüştüm. Hocam diyor Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini en iyi okuyanlar bile belli bir kesimi iki cilt zannederler. Yani dört ciltlik bir kitaptır evet. ama iki cilt diyebilirler, tek cilt diyebilirler. Neyse bunlar önemli değil ama şunu kısaca söyleyeyim. Yaşar Kemal'in roman kanunu ataerkil yapının ağır eleştirisini barındırır. Ataerkil yapının eleştirisi sosyal hizmet felsefesini besler, yetkin kılar. Bu kadar basit. Çünkü gittiğiniz zaman müracaatçılarla, danışanlarla ya da vakalarla yapılan her çalışmada erkeklerin oluşturduğu handikapın, şiddetin, sembolik şiddetin ya da daha acı şeylerin temel şeyi ataerkil yapıdan kaynaklanır. Yaşar Kemal bunu kazandırır sosyal hizmete ve kazandırıyordu yani. Sosyal hizmet okuyan değil bir okur. Yaşar Kemal'den bunu aldığı zaman ben daha iyi çalışmalar yapacağına, bak özellikle mesleki çalışmalar yapacağına inanıyorum yani.
Evet, evet. Yani aslında bizim Anadolu New anlamamız ve edebiyatın bize anlatmak istediklerini anlamamız bize iyi bir kapı açıyor ve bu nedenle de sosyal hizmet uzmanlarının okuması gerekiyor. Genelde bu okuma önerileri sadece teorik bazda yürüyor ama aslında bizim edebiyat da okumamız lazım. Bu konuda eksikmiş gibi. Bu konuda ne düşünüyorsun abi?
Tabii ben edebiyat, ya belki de şöyle şimdi yani 19. yüzyılın insanı başka bakıyor edebiyata, 20. yüzyılın insanı başka, 21. yüzyılın insanı daha pragmatik, yarar getirir, daha maddi temelli bakıyor. Edebiyat niye büyük olsun ki? Yani sen benden önceki kuşak ne diyordu? Benim değerlerim var, bu mesleğe giriyorum ve değerlerimle beraber toplumu düzeltmek, toplumu refah erdirmek gibi bir amacım var diyor. Benim kuşağım ya işsiz kalmayayım diye ben bu mesleğe girdim. Hem işimi yürütürüm hem de topluma belki yararlı olabilirim. Bir sonraki kuşak ya ben işsiz kalmayayım diye giriyor. Her dönemin kendi değerleri, kendi beklentileri, kendi tiplerini yaratıyor. Ama şeye gelelim. Ya Yaşar Kemal'i önce sonra bağlayalım, daha sonra şeye geçelim. Evet. Edebiyatın, işte sanatın bizim meslek için neden bir gereksinim olduğuna geçelim. Evet. Abi şimdi sosyal çalışmanın en büyük müracaatçı kesimlerini kadınlar oluşturuyor. Sen baktığın zaman romanlarda da toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini görebiliyorsan meslek elemanı olarak çok şey alabilirsin ondan.
Evet.
Yine Yaşar Kemal'in bizim mesleğin alanlarından birisi işte yoksulluk ve çocuklar, aile refah alanı. Çocuklarla ilgili alt alanda sokak çocukları. Adam 70'li yıllarda, Yaşar Kemal çıkmış 70'li yıllarda Allah'ın Askerleri diye bir kitap yazmış. İstanbul'un çok mühim bir sorunu olan sokak çocuklarını bir röportaj yapmış ve Allah'ın Askerleri'ni yazmış. O dönem gazete küfürlerine ben bakıyorum. Çocuklar büyük şehirde toplanınca arabalara, otobüslere bindirilip geldikleri yerlere gönderiliyorlar. Yaşar Kemal Allah'ın Askerleri'ni yazmış. Kendi içerisinde sokak çocuklarını yazmış. Kendi içerisinde ciddi sıkıntılar olan, şiddet gören çocukları yazmış. Yine Orhan Kemal'in sokakların çocuğu olması lazım. Suçlu bir suçkeçi. O da inanılmaz. Çocuk ihmali ve istismarı deneyimini anlatan bir kitap. Yoksulluk, eğitimsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın, çocuğun sosyal statüsü bize sosyal veri olarak o romanlardan gelir. Eğer bilinçli bir şekilde okumuş olursak, ha bilinçli bir şekilde okumanın anahtarı nereden geçiyor? İşte Bauman sıkça kullanır ya, sosyolojik aydınlama, sosyolojik düşünmek. Yani biraz sosyolojik tutum edinerek olgulara eğilmek, edebiyata eğilmek anlamında kastediyorum ben bunu. Öylesine okumamak lazım hocam. Sen öylesine yani senden kastetmiyorum, sen de farkındasın. Yani tutup da Anna Karenina'yı kim yazdı? Tolstoy yazdı değil mi? Sen Anna Karenina'yı sadece 19. yüzyıl dönemi Rus toplumunu, işte evli bir kadının bir başkasına, bir yüzbaşıya aşkını anlatır diye yola çıkarsan ve bu şekilde algılarsan bir şey çıkartamazsın. Ama 19. yüzyılda kadının, farklı kadın yüzlerinin Rus toplumunda nasıl inşa edildiğine bakarsan ve Anna Karenina'nın bir erkek romancının neden intihara sürüklendiğine bakarsan aynı şekilde dönüp dolaşırsın. İşte Madame Bovary'nin intiharını da görürsün. Erkeklerin yazdığı eserlerde kadınlar neden intihar ediyor? Neden intihar ediyor? Ya da neden intihar ettiriliyor? Bir aşk. Yani bir aşk yaşanır. Bir aşk tüm bedenini kadın mı vermek zorunda? Bu insanın kafasında farklı soru işaretlerine neden olduğu zaman kişi kendi aydınlanmasını da yaşayabiliyor. Şimdi ben izin verirsen daha makul bir tahlil yapayım.
Tabii ki abi. Buyur.
Şimdi biliyorsun bizim mesleğimiz modernitenin mesleği. Evet. Yani sosyal hizmet bir modernitenin mesleğidir. Kimi toplum mühendisliği olarak görür, kimisi işte sosyal yardım temelli görür. Kimisi sanayileşmenin sosyal sonuçlarıyla ilgilenen bir meslek olarak görür. Ama ben benim gibi gören insanlar, o modern bir olgunluk sosyalizmi, aydınlanmaya dayanır, hümanizmaya dayanır ve arkasında çok güçlü bir sosyal teori vardı. O güçlü sosyal teoriyi doğru okumak, çok detaylı okumak gerekir. Yani nereden başlayalım? Mesela sosyal teoride güçlü bir kavramdır modernite. İşte 20. yüzyılın sonlarına doğru çok tartışılır oldu. Her ne kadar modern romanın atası Cervantes'in işte 1600'lü yıllarda kaleme aldığı Don Quixote'u görülse de modern bireyin ortaya çıkışıyla sanatsal üretim arasında daha yoğun bir ilişki yaşanmaya başlanmıştı. Ve sosyal bilimlerin gelişimle sanatın bir olgu olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Modernitenin dünyayı teknikleştirme girişimi söz konusu olduğunda sanat konusunda pek başarılı olamamıştır. Batı'da sanat endüstrisinin çevreye yayılması, evrensel bir bakışı gerekli kırarken, örneğin romanın ortaya çıktığı Batı'nın dışında çok değerli yapıtlar kaleme alınmıştır. Yani tabi sosyoekonomik yapılar değişti. Kadının mahrem alandaki kısıtlamaları, kamusal alandaki varlığı tartışılarak bir ilerleme kaydederken, kadın sanatçıların yanı sıra sanatsal metinlerde kadınların kurgulanışında demokratik bir tavır gelişmeye başladı. Şimdi 21. yüzyıla bakalım. İşte modern toplumun çözümlenmesi farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. İşte eserlerini okuduğum ya da okuduğumuz pek çok sosyal teorisyen toplumu anlamlandırmak adına günümüzde ne diyor? İşte akışkan modernite, işte geç kapitalizmin kültürel mantığı, modernliğin sonu, katı olan her şey buharlaşıyor, işte yönteme karşı, postmodern durum, toplum, risk toplumu, öz dönüşümlü modernite, Juggernaut, ağ toplumu, McDonald'laşma, simülasyon çağı. Bu kavramlar çok fazla bizim gündemimizde sosyal bilimci olarak ve sosyal meslek elemanları olarak. Ve sosyal bilime biraz ilgi duyanların bildiği klasik teorisyenlerinden işte Weber olsun, Durkheim, Marx'ın, makro analizlerinin yanında çağdaş sosyal teorisyenler bir anda gündemde yer buluyor. Bakıyorsunuz ki ağ toplumunu Kastel'den görüyoruz. Akışkan modernite Bauman'dan, işte yönteme karşıyı Feyerabend'dan, Juggernaut'u Girin'den, biz toplumunu Beck'ten, toplumsalın sonunu Baudrillard'dan. Yani örneklerini artıracağım şekilde günümüz toplumunu anlamaya dönük çok fazla girişim var. Yine örneğin feminist teori geçmişe gitse de feminist eleştirinin ve toplumsal cinsiyet çalışmaların ekolojik feminizm üstünde kaç yıl oldu ki? Bunları neden anlatıyorum Umut'un? Çünkü bu değişen toplumsal gerçekliği analiz adına yola çıkanların bir şeyi başardıklarını göstermeye çalışıyorum. Sanatsal üretim de edebiyatta, romanda bu bakış açısıyla değişti. Mesela kimlikler, cinsel eğilimler, sosyal kültürel haklar, birçok sosyal problem tartışılıp bir ilerleme kaydedildiği için sonra ilginç bir örnek vereceğim. 1981'de Yol filmi tüm zamanların en iyi filmleri arasındaydı ve Cannes ödülü aldı. 1981'de çekilmişti. Dönüp geliyoruz. 2013'te çekilen bir film var. Onun analizini de ben yaptım. İşte Mavi en sıcak renkli LGBT'li filmler arasında gösterilen en iyi filmlerden birisi. O da Cannes ödülü aldı. Her iki filmdeki kadın durumlarına bakıyoruz. Birinde törelerin alt üst ettiği kadın kimliği, diğerinde duygularını yaşayan, kendisinin farkında olan kadın karakterler. Yani sinemanın bu yönüyle okuması, işte edebiyatın bu yönüyle değerlendirilmesi ortalama bir izleyicinin ötesinde insan gereksinimlerini, onuruna ve haysiyetine odaklanan sosyal çalışma kökenli birisinin yaklaşımı da tabii ki çok farklı olacaktır hocam.
Evet, evet, evet. Yani burada aslında bu birikimin, değişimin varlığından bahsedebiliriz ama beslendiği yerden baktığımızda benzer bağlamları görmemiz mümkün ve modernite ile birlikte çerçevelendirdiğimiz değerleri de bu üretimlerde görüyoruz.
Evet. Bunu yani evet. Çok net güzel söyledin. Yani. Sonuçta sonucu ben bağlayayım. Edebiyat metinleri düşünsel bir sorgulanmayla ele alındığında sosyal çalışmaya çok şey kazandırır. Sonuçta insanın toplumsal çevre içindeki psikososyal dünyasını anlamanın yollarından biridir edebiyat. Yani yine aklıma geliyor bir fikir uçması olarak algılamam ama Pınar Kür geldi aklıma. Abi Pınar Kür'ün Asılacak Kadın'ı ya toplatıldı galiba bir dönem. Asılacak Kadın doğru gerçeklere bir gazete haberine dayandırılarak yazıldı. Yani orada Asılacak Kadın'da Melek diye bir kız çocuğunun çok yaşlı birisine, çok yaşlı bir adama belli bir ücret karşılığında hizmet vermesi için ailesi tarafından veriliyor. Ama o mahallede buna kadınlar da tanık oluyor. Sanki kırmızı pazar testi gibi margoyedin. Adam öldürülecek, herkes sana ses etmiyor.
Evet.
Orada da Melek'te de bütün mahalledeki kadınlar erkekler farkında ama mahalledeki erkekler kız çocuğunu cinsel istismara uğratıyor. Yaşlı adam o şekilde kullanıyor. Eğitimsiz bir kız çocuğunu. Daha sonra da Melek'e aşık olan birisi tarafından yaşlı adam öldürülünce tutuyor savcısı da toplumda. Hiç konuşmayan kadınlar da çıkıyor. Bu kadın asılması gereken kadındır diyor. İdamla şey yapıyorlar.
Evet.
Bu yaşanmış bir şey bu toplumda yani.
Evet. Peki gelelim ikinci bağlama konuşacağımız. Sosyal hizmet uzmanları için sanat ya da edebiyat için önemlidir sorusunu daha detaylı açarız demiştik. Buradan devam edelim istersen.
Hocam önce şunu söyleyeyim. Yani eğer gerçekten bizim camiada yani sosyal bilim camiasında edebi insan ve toplum gerçekliğinin değişimini damarlarında hissetmek isteyen, belleklerinde görmek isteyen, algılamak isteyenler varsa ne diyorsun? 19. yüzyıl dehşet bir insanlık tarihinde dehşet bir dönüşüm yüzyıldır. 19. yüzyılı okursun geçer. İki saat değişmiştir. Göç etmişlerdir, gelmişlerdir, fabrikalara insanlar çalışmışlardır, sömürülmüşlerdir, genç yaşta ölmüşlerdir. Ama işin edebiyatına gittiğin zaman Dickens'in romanlarına bakıyorsun, çocuk emeğinin sömürüsünün dehşetini görüyorsun. Oradan alıyorsun, o seni besleyen bir yanı. Bizim işte fukara perverler cemiyetinden ya da derneklerinden 4-5-10 yaşında çocuklar alıp fabrikalarda çalıştırıyorlar o dönem. Çocuk emeğinin sömürüsü sanayileşmenin kanıdır yani bir şekilde. Ama sen bunu romanda okuduğun zaman ayakların daha sağlam yere basıyor. Daha insancı yönün daha böyle bir duruyor. Gelelim. Tabii önce ben Oscar Lewis'ten bahsedip bize getireceğim biraz Mahmut Makala. Edebiyatın sosyal politik bir şey var. Edebiyatın sosyal politikaya katkısı var hocam. Yani psikolojinin, sosyal çalışmanın, sosyal hizmetin, sosyolojinin iyi kurgulandığı zaman sosyal politikaya bir katkısı var değil mi? Edebiyatın da sosyal politikaya çok ciddi katkısı var. Ben mesela çağımızın ortak nevrozu ne? Şiddet, yoksulluk, işte artan toplumsal eşitsizlikler. Bütün bunlara psikoterapiyle ne kadar çözüm üretebiliriz?
Evet.
Elbette sosyal politika daha etkili sonuçlar verebilir değil mi? Bu anlamda edebiyatın da sosyal politik bir şey var hocam aslında. Hem yaşanan sorunları ifşa etme noktasında hem de okurlara duyarlılık kazandırma noktasında. İşte sosyal hizmet de mesela ötekiyle ilgilenir. Edebiyat da öteki işler. İşte bakın Nazım Hikmet'in çocukları ve kadınları işleyen şiirlerine sosyal sorun ağırlık. İşte Nikbinlik mesela, Nikbinlik güzel günler göreceğiz diye başlayan çalışan çocuk olgusu dehşet işler. Çok daha farklı örnekler vermek mümkündür. Yine yoksulluk kültürü. Yoksulluk kültürünü anlatırsın işte ya da okursun yoksulluk kültürünü işte ekonomik, psikolojik, sosyal bir takım nedenleri, bir takım sonuçları vardır. Ama sen yoksulluk kültürünü birey, aile ve toplum açısından yansımalarını nerede okudun? Ben Oscar Lewis'in belgesel romanı işte hayatta okudum hocam. O Sanchez'in çocuklarında okudum. Oscar Lewis 5 kuşak aileyi işlemiş ve işte hayatı yazmış. Sanchez'in çocuklarını yazmış. Ve gerçeklerden yola çıkarak sosyal bilimler literatürüne yoksulluk kültürünü armağan etmiştir.
Evet.
Yine bakıyorsun bir zamanların çok okunan romanlarından çöplük romanı var. Carolina Maria de Jesus'un. Kadıncağız yaşadıklarını kaleme almış. Çöplükte yaşamış çocuklarını yetiştirmek için. Çok dehşet bir acı hayat deneyimidir bu. Türkiye'ye gelelim. Mahmut Makal. Mahmut Makal'la ben 99'da bir söyleşi yaptım. Mahmut Makal'la. Bizim köy romanını sormuştum. İşte başına gelenlere anlattım. Köy romanı yazdığı için. Abi bizim köy romanı kırsal yaşam yoksulluğunu Türkiye'ye ilk Türkiye'de siyasetin yüzüne ilk aykıran romandır. Aç bir şekilde köyde okula giden çocukları işlemiştir bizim köy romanı. Yine odakta yoksulluk vardır. Orhan Kemal'in romanları da öyledir. Kemal Tahir'in romanları da öyledir. Kadın vardır, yoksulluk vardır. Bunlar bir dönem sosyal sorun olarak görülmeyen, bak bizde bir dönem sosyal sorun olarak görülmeyen çocuk yaşta evlilikler hocam. Orhan Kemal'de ve Kemal Tahir'de inanılmaz bir şekilde işlenir. Eğer farklı bir yerden okursa, normal bir okuma vardır ya da ortalama bir okur ama çok farklı derin okuduğun zaman bakarsın orada evlilikler 15, 14, 16 yaşlarda yoğunlaştı. Sabahattin Ali'de de öyledir baktığın zaman. O dönemin toplumsal yapısını bunlar sergiledikleri için normal bir olgu olarak ele almışlardır yani. Tabii kendileri bunu onayladıkları anlamına gelmiyor. Yani sonuçta sosyal problemlerin, sosyal hizmet meslek elemanlarının kullanımıyla sosyal sorunların doğasını en iyi edebiyat verir diye düşünüyorum. Yani tabii bunun bilimsel bir temeli vardır, çalışmalar yapılır ama edebiyat da gerçekçi edebiyat da özellikle roman başka bir pencere açar hocam. Çünkü insanı ve toplumu bütünsel olarak analiz edebilme olanağı veriyor. Bunun mesleki duyarlılığa, mesleki öngörü geliştirmeye katkısını inkar edemeyiz. Sonuçta öğrenilen insan ve toplum gerçekliği. Şeye gelelim, yani belki şimdi seninle yaptığımız bu yayını dinleyen arkadaşlar ya da senin büyük ihtimalle çok iyi dinleyicilerin olduğunu eminim ben. Yani ne önerebilirsin diye soranlar evet. Var ya da ne yapmamız gerekir. Ben özellikle Emin Özdemir bana önermişti öğrenciliğimde. Ernest Fischer'in Sanatın Gerekliliği çok okunması gereken bir kitabı. Cevat Çapan çevresinde. Sanatın toplumsal bir olgu olarak hayatımızdaki önemli yeri, gelişimi, tamam ara duvarlarına resim çizen atalarımızla o gereksinimin nasıl başladığını getirip 19. yüzyıl işte sanayi kapitalizmine dayanan koşulları anlatır. Yine son zaman 2019'da Akın Emre Bilgin'in çevresiyle çıktı. Ben onu Litera dergisi, İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin dergisine o değerlendirmesini yaptım. Kitap değerlendirme. Edebiyat övgü kitabı. Zihni Baumatla Ricardo Mezzo. Çok dehşet bir söyleşi kitabıdır o. Ricardo Mezzo Bauman'a, sosyolojinin yakın dönem prenslerinden Bauman'a edebiyatın sosyolojiye katkısını sorarak yaptığı güzel bir kitaptır mesela. Hı hı. Ve sosyolojide bizi besleyen bir disiplindir senin bildiğin gibi.
Evet.
O iki kitap çok benim şu an için önereceğim kitaptır. Yani daha spesifik kitaplar verilebilir. İşte Deniz Kandiyot'un Cariyeler, Bacılar, Taşlar, ne bileyim toplumsal cinsiyeti görmek açısından ya da bahsedeceğim başka kitaplar da var. Ama bence edebiyat, övgü ve sanatı gerekli. Benim şu an kafamdan geçen yani aklıma evet. Gelen iki.
Yani aslında şimdi bugün bu kaydı burada tamamlayabiliriz ve ama devam kayıtlarımızda bırakmayacağım senin peşini abi izninle edebiyatla ilgili önerilerini okumaları belki eserleri tekrar ele alabiliriz ve böyle bir
bence,
gerçekleştirebiliriz eğer öngörürsen.
Olarak hocam eserler düzeyinde dinleyiciler için daha yararlı olabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü genel bir edebiyat şeyle girdiğimiz zaman ya şiirden, romandan, öyküden bahsetmemiz gerekir ama biz daha kuramsal kısma çekmek zorunluluğu hissettim ben. O yüzden verdiğimiz ya da konuştuğumuz şeyler biraz daha böyle çok farklı yönlere, çok farklı çerçevelere gitti. Ya söylediğimiz şeyler sonuçta olumlu şeyler, kötü şeyler değil ama herkes belki dinleyenler, herkes kendisince bir şeyler buldular. Ben de senin izninle, tabii bir dahaki sefere belki ben seninle stand-up'ın kırmızı ve siyahında Madame Renal'ı ya da Matilda'yı tartışmak isterim.
Evet,
ben,
evet çok iyi olur abi.
Halide Edip'in Sinekli Bakkal'daki evet. Abiya dehşet bir doğu ve batı kültürünü sentezlemiş, onu konuşabiliriz belki ama ben sonucunu şöyle bağlayayım, senin de fazla zamanını almayayım.
Estağfurullah, ben senin zamanını almayayım abi. Yani çok sağ ol dinleyicilerle paylaştığın için görüşlerini.
Hocam yani sonuç olarak edebiyat yaşama ne kadar unutuyorum. Bana kalırsa kitaplarda insanlar gibidir hocam. Hani Marguez biraz cinsiyetçi gibi geldi bana onu söylemeyi. Marguez diyor diye. Yani kimi kadın geldiğinde huzur verir, kimi gittiğinde huzur verir diyor. Ben şöyle bakıyorum. Kitaplarla somutlaştırarak yaklaşmak istiyorum. Yani kitaplar da insan hayatına giren insanlar gibidir. Yani geldiklerinde iyi şeylerle gelen kitaplar var. Kötüler de aynı şekilde. Kötüyle gidiyorlar. Yani biri gelirken biri giderken huzur veriyor. İyi kitap için söylüyorum bunu. İşte ömrün kısalığını anlamlandıran iyi ve yeni olan şeyler de iyi kitaplar içerisinde gizli hocam. Çoğu zaman sevgi, aşk ve insanı besleyen umut. İyi yapıt da böyledir. İyi eser de böyledir. Ama metin okumalarında bilinç de önemli hocam. Yani ben belki kendim çalıştığım için bu tarafa çekiyorum. İşte feminist edebiyat eleştirisini söylüyorum sıklıkla. Ama gerçekten feminist edebiyat eleştirisinin sosyal hizmet değerlerine çok anlamlı şeyler, sosyolojik bilgi düzeyinde göz ardı edilmeyecek çok anlamlı şeyler kattığına ben inanıyorum. Sonuçta bir bütün bu. Çünkü insanın kendisi bir bütün. Siz de biliyorsunuz hocam. Bu bütün sadece fizyolojisiyle, psikolojisiyle, sosyolojisiyle ya da cinselliğiyle değil. İnsanı bir bütün olarak görürsen, bütün özellikleriyle insanın sorunlarıyla baş edebilirsin. Yani insanda bu ayrıcalığı sana tanır. Edebiyatta bunu bize veriyor yani. Kendi eliyle veriyor. Ama şu var tabii, eleştirilecek nokta da şu. Edebiyatı tıpkı sosyal bilim gibi, Bauman da söylüyor. İkinci hermenötik hocam, yapılmış, edilmiş, yaşanmış bir şeyi yeniden yorumluyorsun. Ya bir tıp gibi değil. Bu da kendi içerisinde bazı çelişkileri getiriyor. Ama sonuçta ben insana saygı duyuyorum. İnsanı seviyorum. İnsan en yüksek değerdir. Toplumsal refaha da kendimi atıyorum. Sosyal adalete dediğim zaman edebiyatın sosyal politika işlerinden de yararlanacaksın.
Yani burada birazcık da tabii bizim bakış açımız şekillendiriyor. Hayatımıza girecekleri belirler gibi kitapları da belirliyoruz. Ama ortaklaştırmaya çalıştığımız bağlam üzerinden baktığımızda, hümanist değerler ve hani diğer konuştuğumuz değerler üzerinden sanatın bizim belki farkında olmadığımız ama senin biraz önce de altını çizdiğin sosyal politikaya kadar gidebilecek, edebiyatın özellikle gidebilecek bir bağlamının olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle de sosyal çalışmacıların bu bakış açısını kazanmaları gerekiyor. Çünkü sosyal çalışmanın temas ettiği hayat aslında edebiyatın konusu. Daha farklı yerlerden beslenmiyorlar. Hani bu anlamda da böyle tamamlayabiliriz herhalde.
Çok şeyin ya, altını çizdiğin nokta çok gerçekçi ve çok güzel bir nokta. Bu anlamda ben de teşekkür ederim sana. Sonuçta dünya büyüsünü kaybetmiş olabilir uçum ama halen daha sanat adına bir şeyler yapılıyorsa bence dünya büyüsünü bir şekilde sürdürüyor. Ha, mekanik toplumu öldü, organik toplumu yaşıyoruz. Organik toplumun gerekleri neyse sanat da ona göre biçimleniyor. Sosyal hizmet de ona göre yeniden kendini inşa ediyor. Kendisini inşa edebilen hayatta kalıyor. Hayatta kalamayı başaramayan da işte koronavirüsü hayatımıza ne getirdi görüyorsun.
Evet.
Çekilip gidiyoruz yani. Durum bu. Bu akşamki bağlantın için ben de sana teşekkür
Çok
ederim.
teşekkürler abi, katıldığın için ben de sana bir daha teşekkür edeyim. Uzun süredir sesini duymuyordu meslektaşlarımız. Bir daha denk böyle bir kayıtta da bir araya gelmek iyi oldu. Meslektaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin?
En son Emre ile edebiyat üzerine bir söyleşi yapmıştım. Çok yıl oldu. Ondan sonra dediğin gibi çok sesim soluğum çıkmadı. Belki iki yazı yazıyordum sağda solda ama sen bu kapıyı araladın bu konuda. Seni de kırmadım, sana da
Çok sağ ol, çok teşekkürler.
üretimlerine yapmış olduğun mesleki akademik çabanı çok iyi yakından bildiğim için seni kırmak
Çok
istemedim. Bu an
teşekkürler.
teşekkür ederim. Yani ben şunu söylüyorum, tabii koşullar her zaman için meslektaşlarımızın, meslek öğrencilerimizin ya da hayat seven insanların lehine gelişmeyebilir. Ama değişim her zaman için iyiye, doğruya, daha adil olana olmak zorunda. Çünkü insan onuru ve haysiyeti üzerine toplum gelişmiştir, toplum ilerlemiştir. Ve bu inancı yitirmemeleri gerekiyor. Hele hele umuttan hiç vazgeçmemeleri gerekiyor. Bizi dinleyenlerin, meslektaşlarımızın umut en büyük besin kaynağıdır. En iyi iyileştirici unsurdur. En kötü koşulda bile hayata gülümsemek lazım hocam.
Evet. Bu sözlerin ardından daha fazla bir şey söylemek çok mümkün değil. Burada kaydımızı tamamlayalım. Çok teşekkürler abi.
Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar hocam.